Ayrım 5.
Müsriflik edelim, aklımıza geleni yapalım demiyorum. Geleceğimizi mantıklı biçimde planlamayı ihmal edelim de demiyorum. Yalnızca bugünkü ihtiyaçlarımız da vardır diyorum. Onları ihmal edersek genellikle hayatımızda boşluklar kalır. Zaman zaman hepimizin biraz uçarılığa, kendimizi biraz nazlanmaya ihtiyacımız olur. Çağın kültürü hor görse de arada sırada kendimizi şımartmak sağlıklı bir şeydir. Bu yüzden neden suçluluk duyalım? Neden kendimizi bencil hissedelim? Hele bu tür duyguların işin zevkini kaçırdığını bile bile neden mahkum edelim kendimizi onlara? Çok istediğimiz o pahalı pabuçları satın almanın zevkini, adını gazetede okuduğumuz o lüks lokantada yemek yemenin zevkini, birisine çiçek veya hediye yollamanın zevkini hepimiz biliriz. Şu aşağıdaki sözleri duyduğunuz zaman hüzünlenmez misiniz? İnsanlar bana yalnızca hastayken, hastanedeyken ya da kafam zevkini çıkaramayacak kadar dağınıkken çiçek yolluyor. Doğum günümde ve diğer bayramlarda hediye alıyorum ama bir sürpriz hediye uğruna onların hepsini feda ederdim. Öyle bir hediye birinin beni düşündüğünü, hem de düşünmek zorunda olmadığı bir zamanda düşündüğünü gösterir. O seyahati geçen yıl yapmalıymışız. Bak şimdi hastanede yatıyor. Bir daha asla yapamayacağız. Onu sevdiğimi kendisi yanımdayken söylemeliydim. Bugünün imkanlarını ve kahkahalarını feda etmek, görmezden gelmek, hayatımızı yarının bilinmezliğine karşı yaptığımız planlarla doldurmak, daima bir kayıp duygusuna zemin hazırlamaktır. Zaman sınırlıdır. İçimizden en genç olanlar için bile. Bugün göstereceğimiz sevgiyle zenginleştirebilir, kontrol edebiliriz onu. Böyle fırsatlar ömür boyu sık sık çıkmaz. Ara sıra kendimizi suçluluk duymadan şımartmaya hakkımız olduğunu söylemek pek de fazla şey istemek değildir. Genellikle hayatımızı mantıklı şeyler yaparak, başkalarının yararına çalışarak geçiririz. Sağduyu, kendinden fedakarlık, tedbir, bunların da yeri vardır ama hayatımızda bir değişmez haline gelmemelidir. Ara sıra kendimize bunu hak ettim diyebilmeliyiz. O an vereceği zevke ek olarak ben kendimi seviyorum ve buna layığım düşüncesinin de hatırlatıcısı olur. Yemek hevesi. Pek çokları gibi ben de yemek yemesini çok severim. Bu bende bir tutku değildir. Zaman zaman periz yaptığım, oruç tuttuğumda görülmüştür. Aslında ben güzel hazırlanmış bir yemeğin lezzetini, dokusunu, kokusunu severim. Danayı da, kuzuyu da, havucu da, arpayı da, fasulyeyi de, enginarı da, kuşkonmazı da, hamuru da, mısırı da, tavşanı da, pilici de, çikolatalı bisküvileri de vesaire vesaire vesaire. Bence yemek yemek son kalan büyük törenlerden, ritüellerden biridir. Sessiz bir öğle yemeği için buluşuruz, dostça akşam yemekleri veririz, sabah kahvaltısını sohbetle uzatırız. Bunların hepsi koşturma geleneğinden sıyrılıp yan geldiğimiz birkaç mutlu saat boyunca bir şeyleri paylaştığımız zamanlardır. Çocukluğumun en mutlu anıları nedense yemeklerle ilgilidir. Kocaman tabaklara konmuş bol yemekleri, güzelim kokuları ve ah o beklentiyi hiç unutabilir miyim? Annemin minestron çorbası yalnızca bir yiyecek olmakla kalmazdı. Nice şeyin simgesi haline gelmişti. Güvenlikti, iyilikti, sağlıktı, ekonomik bir göstergeydi, birleştiriciydi, somut bir sevgi ifadesiydi. İnsanı kucaklardı. Pek çok etnik grupların kendilerine göre çorbaları vardır. Tavuk çorbası, wonton çorbası, miso çorbası, menido, soğan çorbası. Şu anda aklıma gelenlerden birkaç tanesi. Hepimizin ölmeyi reddeden çocukluk anıları vardır. Bunlar bize sık sık geçmişin dakikalarını hatırlatırlar. İşte bunlardan biri de çorba tenceresinden çıkan kokuydu. Emaye tencerenin o güzelliğini ocağın üzerinde hala gözümün önüne getirebiliyorum. İçindekiler fıkır fıkır, dumanı uykuda bir volkanınki gibi. Okuldan gelirken kokuyu daha sokaktan duyardım. Arka terasa vardığımda dünyayı tutardı o koku. Annem elinde tahta kaşıkla onun başında durmuş karıştırıyor da olsa, mutfakta değil de başka bir odada da olsa ben evime gelmiş olduğumu hissederdim o anda. Minestron çorbasının aslında tarifi falan yoktur. Hatırladığıma göre işe bir tencere suyla ve kasaptan alınmış kemiklerle başlanıyordu. Kasap başlangıçta o kemikleri anneme bedava verirken sonradan birkaç kuruş para almaya başlamış, annem bunu büyük haksızlık saymıştı. Suda kaynayan kemiklere sebzeleri katardı annem. soğan, domates, lahana, havuç, fasulye, bezelye, sarımsak ve biraz da şehriye. Annemin bütün yemeklerinde olduğu gibi bunda da bir gizli madde ağı olduğuna inanırdım. Çorba fazla kaynayıp tadını kaybetmeye başlarsa ya da fazla koyulaşırsa ona bolca şarap ilave eder, karıştırır, sonra yine altını kısıp demlenmeye bırakırdı. Beni geçmişime bağlayan pek çok şey vardır hayatımda. Ama bunlardan pek azı annemin çorbası kadar güçlüdür. Benim ailem için o çorba Wall Street'ten daha sağlıklı bir ekonomik göstergeyle gelmiştir. Parasal durumumuzu o çorbanın koyuluğundan anlardık hep. Koyuysa buzkaglıyaların işi yolunda gidiyor demekti. Sulu bir çorba gelirin zayıfladığını, elimizin pek bol olmadığını gösterirdi. Evde ne kadar çok yemek bulunursa bulunsun bir zerresi bile atılmazdı. Ne var ne yok sonunda o çorbanın içine girerdi. Minestron ilaç gibiydi. Hem fiziksel hem zihinsel ihtiyaçlara hizmet ederdi. Günün veya gecenin hangi saati olursa olsun aile üyelerinden biri eve geldi mi çorba zamanı demekti. Babam geç saatlere kadar çalışıyorsa, mesleği garsonluk olduğundan bu da sık sık böyle olurdu. Annem yatağından kalkıp pamuklu sabahlığını giyer, uzun kumral saçları omuzlarına dökülerek içeriye girer, ikisi karşılıklı oturup birer çorba içerlerdi. Genellikle babam yerken annem dinler, onun o gün başından geçenleri, verdiği sınavları, karşılaştığı duyguları, sevinçleri, başarılarını anlattırırdı. Bir yerimizi yaraladığımız zaman annemin buna bulduğu çare bir yara bandı yapıştırmak, bizi kucaklamak, sonra da çorba içirmekti. O çorba soğuk algınlıklarını, ateşi, baş ağrısını, hazımsızlığı, gönül yaralarını ve yalnızlığı da tedavi ederdi. Bizi bir araya getirmeyi, içimizi bir sıcaklık ve neşeyle doldurmayı o kadar sık başarırdı ki o minestron. Bir tür ibadetti adeta. Birileri uğradığı zaman, yabancı bile olsalar, az sonra hepimiz mutfak masasının çevresine yerleşmiş, dumanı tüten bir çorbanın başında sohbet eder bulurduk kendimizi. Hem kahvaltı yerine geçerdi, hem acele bir öğle yemeği yerine, hem gece yarısı yemeği yerine. Hatta bazen içimizden birinin konuşmaya ihtiyacı olduğunun göstergesiydi. Annem 10 yıl kadar önce öldü. Yani babamdan 6 yıl daha önce. Ama o gittikten sonra evimiz bir daha asla aynı olmadı. Onun cenazesinin ertesi günü birisi çorbanın piştiği ocağı söndürdü, o alevin yok olmasıyla birlikte de bir çağ kapanıverdi. Elbette ki ailenin üyeleri hala zaman zaman minestron pişiriyor. Ama artık az bir miktarda, ancak özel günlerde pişiriyorlar. O çorbanın evimize yaydığı o sürekli sıcaklık ve güvence yok. Hatta evin çocukları çorbanın kötü bir koku verdiğinden yakınmaya bile başladılar. Şişmanlatıcı olduğunu ileri sürenler var, artık bu çorbadan bıktıklarını ileri sürenler de var. Bugünlerde insanın güvenebileceği o kadar az şey kaldı ki, dünyada daha çok minestron tenceresinin kaynamasına ihtiyacımız var. Ben o güvenceyi, o kokuyu, o lezzeti özlüyorum. Hala dünyanın nice evinde öyle tencerelerin kaynamakta olduğundan da eminim. Ömürleri uzun olsun. Bana durmadan periz yapmamız gerektiği, yapmazsak türlü türlü hastalıklara uğrayacağımız, hatta zamanından önce öleceğimiz söylenir. Ayrıca sıskalığın güzellik demek olduğu, ne kadar inceysek o kadar güzel göründüğümüz de söylenir. Geçenlerde menfaate verilen bir defileye gittim. Mankenlerin hepsi yardımın birazının da onlara verilmesine ihtiyaçları varmış gibi görünüyorlardı. O güzel yüzlerini saymazsanız elbiselerimizi dolaba asmak için kullandığımız askılara benziyorlardı hepsi. Ben perize karşı değilim. Üstelik sağlık konusunda da pek meraklıyımdır. Bu işin tüm meraklıları gibi yoğurt yemeği, fasulye filizli yemeği falan çok severim. Ama her sofraya oturuşumda kendimi öldürmeye çalışan bir oburmuşum gibi davranılmasına da karşıyım. Yo, ikinci kere alma ondan. İçi şeker dolu o pastanın. Kolesterol diye bir şey var, unutma. Bu hep böyle devam edip gidiyor. Hepimiz Jane Fonda'ya benzemekte kararlı mıyız? O Fonda görünümü benim de hoşuma gidiyor ama Bayan Fonda'nın çok özel bir kemik yapısına sahip olduğunda pek kimsenin aklına gelmiyor. O şanslı biri. Tüm kemikleri klasik bir kadın güzelliğine uygun biçimde yerleştirilmiş. Klasik erkeğe gelince Paul Newman var, Matt Dillon var. Ama ya daha iri, daha az klasik kemiklere sahip olan bizler? İstediğimiz kadar tepinelim, zıplayalım, yatıp kalkalım, hala sanki 6 porsiyon tereyağlı makarna ile 1 kilo pasta yemiş gibi görünürüz. Birçok bakımlardan farklı olduğumuzu gözden kaçırıyoruz. İriliğimiz, vücut biçimimiz de bu farklılıklarımızdan bazıları. Bunu baştan kabul edip de birbirimizi rahat bıraksak iyi olmaz mı? Oysa bize hala sık sık tüm duygusal ve fiziksel sorunlarımızdan kurtulmak için yemek yemeyi kesmemiz söyleniyor. Biz de birkaç gün aç kalıyoruz, 1-2 kilo veriyoruz, sonra iştahımız öyle bir hale geliyor ki hemen perhizden vazgeçip gözümüzün iliştiği her şeyi yemeğe koyuluyoruz. Neden perhiz yapıyoruz diye pek seyrek sorarız kendi kendimize. Kimin için perhiz yapıyoruz? Vogue dergisinin kapağına basılmak niyetinde miyiz? Dostlarımızın bizi görünce aman ne kadar zayıflamışsın diye bağırması için mi yaşıyoruz? Yoksa bunu kendimiz için mi yapıyoruz? Çünkü aslında tek geçerli neden bu. Bir tanıdığım aylarca kocasının hoşuna gitsin diye perhiz yaptı. Ya da kendisini öyle kandırdı. Aslında onu kocası kiloluyken daha çok beğeniyordu. Bazı dostlarım haftalar boyunca her gördüklerini yerler, sonra haftada 2000 dolar karşılığında bir kliniğe yatar, aldıkları kiloları vermeye çalışırlar. Orada kaldıkları sürece marul yapraklarından, turp ve kereviz saplarından oluşmuş, yanına kıyma gibi çekilmiş mantardan yapılma köfteler eklenmiş yemekler yerler. Bunları yerken hep çikolataların, çöreklerin hayalini görüp dururlar ama asla işi yarıda bırakmazlar. Sağlıklı bir kadın asla 70 kilodan fazla gelmez ya da sağlıklı bir erkek asla 90 kilodan fazla gelmez diye kesin bir yasa bulunmadığını da unuturlar. Bazılarının da atlar kadar yiyip nasıl hiç göstermediğine şaşarım. Bir yandan bizler bir pastaya gözümüzle baksak 6 kilo alırız. Vücuduma bakmam gerek biliyorum. O vücudun sağlıklı ve yaratıcı bir kişiliği barındıran araç olduğunu da biliyorum. Yaşamayı çok seviyorum ama buna karşılık yemeğin zevkini, sevdiğim insanlarla sofra başında uzun ve tatlı sohbetler yapmanın güzelliğini de asla feda edemem. Başkalarının perhiz yapmasına eğer ne yaptıklarını biliyorlarsa itiraz etmem. Tabii yemek yememe konusunda bana karşı saldırıya geçmiyorlarsa. Alt tarafı sonunda bu dünyadan bel ölçümüz ha 60 olarak ayrılmışız ha 80 olarak bir şey fark etmez. Ön yargı denilen şeyin acı anılarını unutmak zordur. Ben çocukken gittiğim ilkokulda İtalya'dan Amerika'ya göçmüş bir ailenin Amerika'da doğmuş çocuğu olan benim gibi pek az çocuk vardı sınıfta. Tabii bana isimler takıyorlar, beni mafyadan olmakla suçluyorlar. Sacco Vanzetti radikal grubunun üyesi sanıyorlardı. Babam bana bütün bunların cahil ve duygusuz kimselere özgü normal ön yargı zırvaları olduğunu söyledi. Herkes habire bana sarımsak koktuğumu söylüyordu. Eminim ki doğruydu da. Ben sarımsakla büyütülmüş bir çocuktum. Ne kadar itiraz etsem, annem sabah evden çıkarken boynuma bir diş sarımsak asardı. Anne bu kokuyor. Amerikalılar boyunlarına sarımsak asmıyorlar. Haklısın diyordu annem o kusursuz mantığıyla. Ama Amerikalılar her yıl grip oluyorlar. Sen hiç olmuyorsun. Onun için de sesini kes. Hakkı vardı tabii. Kimse bana mikrop bulaştıracak kadar sokulmuyordu ki yanıma. Okuldan döndüğümde benim için hazırlanmış çikolatalı bisküviler, pastalar yoktu. Koca bir dilim İtalyan ekmeği keserdim kendime. Kabuğuna özenle sarımsak sürülmüş bir ekmek. Ona tereyağı sürerdim. Ama bayılırdım onu yemeye, hala da bayılırım. Dünyada sevilecek o kadar çok mucize var ki, bence sarımsak da onlardan biri. Hem de en başta gelenlerinden biri. Bütün yiyebilirsiniz, rendeleyebilirsiniz, kıyabilirsiniz, salata tabağına önceden sürebilirsiniz. Proteini yüksektir, gerçi kalorisi de yüksektir ama Brüksel lahanasınınkinden düşüktür. Çok eski zamanlardan beri değer verilir sarımsağa. Mısırlılar ona tanrısal nitelikler yakıştırırlardı. İbranilerin dinsel kuralları sarımsağın tüketimini şart koşmaktadır. Yunanlılar ve Romalılar onu hemen her yemeğe koyarlar, özellikle sporcularını güç kazanmak içinden bol bol yemeğe teşvik ederlerdi. Hemen hemen her ulusun tipik yemeklerinde az veya çok bulunur, ondan evrensel bitki diye söz edilebilir. Zaman zaman balgam söktürücü, idrar söktürücü, antiseptik, bağırsak regüle edici olarak tavsiye edilmiştir. Hatta güneş çarpmalarına karşı kullanıldığı bir zaman bile olmuştur. Gerçi çağdaş tıbbın kurucuları olan Hipokrat ve Galen de sarımsağın yararlarından överek söz etmişlerdir ama günümüzün tıp araştırmacıları bu bitkinin yeni tıbbi kullanım alanlarını daha şimdi keşfetmeye başlamışlardır. Sarımsağın ezildiği zaman aleyl çıkaran maddeler içerdiğini bulgulamaktadırlar. Bu madde yalnızca zararlı bakterileri etkileyen bir antibakteriyel maddedir. Araştırmalara göre sarımsak ezmek, tansiyonu ve kolesterolü doğal yoldan düşürme, soğuk algınlığı mikroplarını, diyareyi, kandaki pıhtılaşma düşmesini ve romatizmayı azaltıcı etki yapmaktadır. Aleyl maddesiyle idrar söktürücünün farkını bilmeyen, üstelik bilmediğine de aldırmayan annemin, bütün bunların nasıl içgüdüsel olarak bildiğini görmek, düşünmek zor geliyor. Yukarıda saydığım araştırmaların doğru olup olmaması aslında bana vız gelir. Ben sarımsağı severim. Herhangi bir sebzeyi sote yapacak olsam, sıcak zeytinyağında sarımsakların da cızırdamasını isterim. Kuzu etine hiçbir ot sarımsakla biberiye kadar yakışmaz. Bunları etin şurasına burasına sokup sonra fırına vermek gerekir. Salata sosları da sarımsakla hayat kazanır. 40 diş sarımsakla yapılan bir piliç yemeği bile biliyorum. Harika bir şey. Korkaklığa lüzum yok. Deneyin, beğeneceksiniz. Kaygılanmanıza da gerek yok. 40 diş sarımsak kabukları soyulmadan kabın içinde pilicin çevresine yerleştiriliyor. Piştikten sonra çıkarılabiliyor. İsterseniz onları yemeğin sosuna katabilir ya da aşçılık ödülü olarak kendi ağzınıza atabilirsiniz. Tadı harikuladedir. Sarımsağın piştikten sonra nasıl nefis olduğuna inanamayacaksınız. Dostlarım sık sık senin gibi insanların bir araya gelmesini savunan biri sarımsak kadar antisosyal bir şeyi nasıl tavsiye edebilir diye şaşarlar. Kolay. Sarımsak bir kere yendi mi güçlü bir birleştirici etki kazanır. İnsanlar sanki kendilerini korumak için bir araya gelirler, sonra da öylece bir arada kalırlar. Bazı kimselerin sarımsağa 100 metre yaklaşınca yemyeşil kesildiğini, nezaketin el verdiği kadar çabuk oradan uzaklaştığını anlamıyor değilim. Ziyanı yok. Ben hayatın büyük mucizelerinden birini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Zaten hayattaki amacım da böyle mucizeleri paylaşmak. Görüşüme katılmayanlar varsa onlar için de maydanozun mucizeleri geçerli olabilir. Birkaç yıl önce bana günde 3 mil koşarsam daha uzun ve daha verimli bir hayat süreceğim söylendi. 3 mil koşmanın yanı sıra kırmızı et yemekten vazgeçmem, haftada en çok 4 yumurta yemem, tuzu kesmem, her türlü içkiye veda etmem, perizime dikkat etmem, kolesterolümü ve tansiyonumu düşürmek için gerekli hapları yutup tedavi altına girmem de gerekiyordu. Hayata saygım büyük olduğundan bunların hepsini yapmaya uğraştım. Kolay olmadı ama bir takım önemli değişiklikleri gerçekleştirdim. Ama yine de kalp krizi geçirdim. Bypass ameliyatı olmam gerekti. Bereket versin ki iyileştim. Bu sefer de bana çarenin jimnastik ve perhizde olduğunu söylendi. Her zamankinden fazla heveslendim. Hatta sağlık dergileriyle tıp kitaplarındaki araştırma yazılarını bile okumaya başladım. Sonuç olarak kafam daha karıştı. İçimde yeni kaygılar belirdi. Tansiyonuma da pek fazla yararı olmadığından eminim. Sorumluluk sahibi bir yığın doktorun yazılarında kolesterol düzeyini düşürmem gerektiğini, çünkü yüksek kolesterol ile kalp hastalığı arasında bir doğru orantı bulunduğunu okuyordum. Bu bulguların doğru olduğuna, her gün yeni kanıtlarla desteklendiğine dair güvence veriliyordu bana. Hemen ardından bunun doğruluğuna kuşku düşüren yeni bir dizi araştırmanın da yürütmekte olduğunu öğrendim. Kolesterol sorunuyla ilgili daha öğreneceği pek çok şey vardı insanoğlunun. Tuzdan ebediyen vazgeçmem gerektiğine hemen hemen inanmıştım. Bazı insanlar için zehir demekti tuz. Evimde ne tuz vardı ne de tuzluk. Gerçi kendimin tuzla hassas denilen insan grubundan olduğumdan emindim ama o sırada bir takım insanlar için de az miktarda tuz almanın sorun olmayacağını, hatta tuzsuz kalmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini de öğrendim. Jimnastik de sorun haline geliyordu. Yayınlarda koşmanın aerobiğin, caz müziğiyle jimnastik yapmanın, her türlü hareketin kalp hastalığını önleyeceğini yazıyordu. Bir yandan da jimnastik konusunda çok dikkatli gitmem yolunda uyarılar yağıyordu tepeme. Koşmanın ayak bileklerime, sırtıma ve kalbime fazla yük yükleyeceği söyleniyordu. Yine buna benzer bir başka durum. Yıllardan beri alkol almanın kendimi öldürmek demek olduğunu inanmış, bundan kesinlikle uzak duruyordum. Şimdi ise her akşam bir bardak şarabın veya bir kokteylin kardiyak perhizlere olumlu katkısı olabileceğini okuyorum. Kırmızı ete veda edeli epey zaman oldu. Kocaman, dışı kızarmış, içi kanlı bir biftek benim için anıdan başka bir şey değil. Diğer şişmanlatıcı besinlere de aynı şekilde veda ettim. Sofralarımı taze sebzelerle, fındık fıstıkla, fasulyeyle doldurdum. Şimdi deniyor ki bu yediklerim belki de beslenme ihtiyacımı tam olarak karşılamıyormuş. Hatta bazı et yiyenler beni başka bir konuda daha uyardı. Bugün dünyamızdaki sebzelerin çoğunun öldürücü zirai mücadele ilaçlarıyla ilaçlandığını, öyle olmasa bile bazı bitkilerin yıllar geçince kansere yol açan bir takım doğal toksinler oluşturduğunu söylediler. O toksinlerin adlarını duymak bile ömrümüzün sonuna kadar sebze yememenize yeter, eminim. Bu işte kazanmak diye bir şey yok. Gerçi bunların çoğu benim mütevazi anlama kapasitemin üzerinde ama ağzıma attığım her lokmadan kuşku duymama da yetiyor. Havanın ve suyun giderek kirlenmekte olduğunu hepimiz duymuşuzdur. O temiz, arındırıcı yağmurumuz bile artık asit doluymuş diyorlar. Ne yapacağız o halde? Nereye döneceğiz? Kime inanacağız? Yemekten, içmekten, solumaktan vazgeçemem ya. Bu konuyu kim uzun süre düşünse kafası karışır, morali bozulur. İyi dostlarım bana tıp yayınları okumaktan vazgeçip Agatha Christie okumamı salık veriyorlar. Elbette ki her sofrada tabağıma bakıp oturmaktan, o yemeklerde beni öldürecek ne gibi kimyasal maddelerin, toksinlerin saklı olduğunu düşünmekten iyidir. Gerçi ben cehalet mutluluk demektir sözüne hiçbir zaman inanmış değilim ama bu konuda bir istisna uygulamaya istekliyim. Annem çok akıllı kadındı. Hepsini ye ama azar azar ye derdi. 82 yaşına kadar yaşadı. Tansiyonu yüksek, kolesterolü astronomik düzeylerde olan bir kadın için hiç de fena sayılmaz. Yoksa yine mi haklıydı annem? Kabak ekilmemiş bir bahçe gördüğümü hatırlamıyorum. Havuçsuz, patlıcansız, hatta domatessiz bahçe gördüm ama kabaksız asla. Belki yetiştirmesi çok kolay olduğundan, az zahmete karşılık insana çok şey verdiğindendir. Birçok kimseler kabağı sıradan bir yaz sebzesi sayar, üzerinde durmazlar. Bir tür hıyar gibi söz ederler ondan. Ama bizim gibi kabağın gücü altında yaşamışlığı olanlar bunun böyle olmadığını biliriz. Babam usta bir kabak yetiştiricisiydi. Her yıl ekerdi. Aldığı ürün dikkati çekecek düzeydeydi. Garanti bir işti. Onun kadar garanti olan bir sorunu da birlikte getiriyordu. Bütün kabakların aynı anda olgunlaşması karşısında annemin duyduğu sıkıntıyı. Annem de babam da hiçbir şeyi asla ziyan etmeyen insanlar olarak tanınırlardı. Babam genellikle belli bir günde kabak koparır, onu da boyu kendi elinin boyuna, çevresi muz çevresine eşit olduğu anda koparırdı. Kabakların en lezzetli olduğu zaman o zamandı. Esas sorun bütün o ürünü bozulmadan kullanıp değerlendirmekti. Annem kabakların bir kısmını haşlar, bir kısmını kızartır, bir kısmını püre yapar, kimini salataya çiğ doğrar, kimini tencere yemekleri halinde pişirir. Turşusunu bile kurardı. Ama yine de her gün mutfak tezgahı üzerinde biriken bütün kabakları kullanabilmesine olanak yoktu. Babamın en büyük zevklerinden biri elindekini başkalarıyla paylaşmaktı. Kabaklarını küçük torbalara sevgiyle yerleştirişi hala gözümün önündedir. Başkalarına vermek için hep en iyi kabakları seçerdi. İnsan çürüğü olan ya da kusuru bulunan bir kabağı veremezdi elbette. Torbaları hazırlar, mahalleyi dolaşmaya çıkardı. Onu uyarır, bazı komşuların belki de kabaktan nefret eden kimseler olduğunu söylerdik. Delisiniz siz derdi. Herkes sever kabağı. Gider, kapıları çalar, değerli armağanını uzatırdı. Her komşu çok sevinmiş görünürdü ama sonunda kabak benim başıma patlardı. Okuldan dönerken komşu çocukları yolumu keser, babam bize o yeşil şeylerden bir daha getirirse gebertiriz seni diye tehditler savururlardı. Annem de bu arada komşulara kabak yemeklerinin tariflerini dağıtmakla meşgul olurdu. Haşlayıp üzerine biraz tereyağı, biraz sarımsak konunca nefis olur. Ama çok yumuşamamasına dikkat edin. Dişe gelir gibi olsun. Yumurtaya ve una bulayıp zeytinyağında çıtır çıtır olana kadar kızartabilirsiniz. Ezip püre yapın, bir tencereye koyup arasına biraz fıstık, üzüm katın, fırında pişirin. Doğrayıp çiğ olarak salataya koyabilirsiniz. İçlerini oyar, en sevdiğiniz dolma malzemesiyle doldurur, fırına koyarsınız. Bütün bunlar kabağın Nouvelle Cuisine dergisi tarafından moda bir sebze haline getirilmesinden önceydi. Ona dikkatinizi çekerim.